Ayrım 15. Suriye'nin Sevri, Amerikan Koridoru, Mehmet Ali Güller, sayfa 156. Ankara Erbil Enerji Ekseni, tarih 21-22 Kasım 2013. Yer İstanbul, Büyük Tarabya Oteli'nde Atlantik Konseyi Enerji Zirvesi toplanmıştır. Toplantıda çok önemli isimler vardır. ABD Enerji Bakanı Ernst Moniz, Atlantik Konseyi Başkanı Frederick Kempe, eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Brent Scowcroft. Bir parantez açıp Scowcroft'un Irak Kürdistan'ı Doğal Kaynaklar Bakanı Ashti Havrami ile yakın bağları olduğunu belirtelim. Peki İstanbul'daki bu enerji zirvesinin konusu neydi? Kerkük merkezli Kuzey Irak petrol ve gazlarının Türkiye üzerinden satışı, yani Bağdat'a rağmen Ankara Erbil ekseni kurulması. Nitekim zirvenin açılış konuşmasını yapan dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bunu ifade etti. Gül, başta Azeri gazı olmak üzere orta ve uzun vadede Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu kaynaklı doğal gazın Türkiye üzerinden batıya naklinin Avrupa'nın güvenlik, istikrar ve refahının pekiştirilmesine yardımcı olacağını savundu. Gül uyardı. Milliyet 21 Kasım 2013. http://www.milliyet.com.tr/gul-uyardi/siyaset/detay/1795-46-4/default.htm. Aslında 13 Temmuz 2009'da büyük şaşa ile imzalanan Nabucco projesinin Haziran 2013'te çökmesi nedeniyle Kasım'daki zirve bu gündemle toplanmıştı. Çünkü ABD'nin Nabucco projesi Orta Asya, Kafkasya ve Kuzey Irak gazının Türkiye üzerinden batıya sevk edilmesi içindi. Ancak büyük sorunları vardı. 1. Gazın kaynağı sorundu. Nabucco projesinin tedarikçileri yoktu. ABD ve Türkiye, Türkmenistan, Azerbaycan, Irak ve Mısır'ı projeye katmaya çabaladı ama başaramadı. 2. Proje maliyetliydi. Geri ödemelerin imzalanacak gaz anlaşmalarıyla yapılması planlandı ama anlaşma imzalanamadı. 3. Rusya faktörü etkiliydi. Moskova, İtalya, Fransa ve Almanya ile Güney Akım projesini imzalayarak Nabucco projesine büyük darbe vurdu. Moskova ardından da Güney Akım yerine Türk Akım projesini tedavüle soktu. Kuşkusuz bunlar teknik nedenlerdi ama projenin çökmesinin siyasal nedenleri de vardı. O teknik nedenler şu siyasal gelişmelerin sonucuydu. 1. Nabucco projesi aslında Amerikan Koridoru projesinin enerji versiyonuydu. Proje ABD Avrasya Enerji Kaynakları Özel Temsilcisi Richard Morningstar ve ABD Kongre üyesi Senatör Richard Lugar'ın koordinatörlüğünde İlgili devletlerin başbakanlarıyla 13 Temmuz 2009'da Türkiye'de imzalanmıştı. Amerikan koridoru, Basra'dan Doğu Akdeniz'e bir enerji koridoru oluşturulması demekti. Irak'ın kuzeyindeki otonom yapının Suriye'nin kuzeyinden Akdeniz'e açılması ve en sonunda Türkiye'nin güneydoğusuyla birleştirilerek Diyarbakır merkezde bir tramplen devlet haline getirilmesiydi. Nabucco projesi bir koluyla Türkmenistan ve Azerbaycan kaynaklarını, diğer koluyla da Kuzey Irak kaynaklarını batıya taşıyacaktı. Ancak Kuzey Irak petrol ve gaz kaynakları Nabucco'ya akamadı. Çünkü Irak Başbakanı Nuri El Maliki, ülkesinin siyasal birliğini ve toprak bütünlüğünü adım adım sağladı ve Kuzey Irak'ın kopmasını engelledi. Rusya ve İran'ın Maliki'yi destekleyen politikaları Irak'ın birliğini sağlamlaştırdı. 2. Rusya, Azerbaycan'la önemli anlaşmalar yaparak Nabucco'yu bu ülke için gereksiz hale getirdi. Ayrıca Çin, Türkmenistan gazının %85'ini bir anlaşma yaparak toptan kapattı. Dolayısıyla Nabucco için Türkmen gazı da kalmadı. 3. 2008 krizi Almanya-Fransa merkezli Kara Avrupası ile İngiltere merkezli Deniz Avrupası arasındaki çelişkileri derinleştirdi. Avro bölgesi sorunları da eklenince İngiltere ABD ile daha da yakınlaştı. Almanya ise finansal krizi aşacak adresin Doğu olduğunu görerek Çin ve Rusya'ya yakınlaştı. Rusya bu konjonktürde Kara Avrupası ile, yani Almanya, Fransa ve İtalya ile enerji anlaşmaları yaparak ABD'nin bu coğrafyadaki enerji planlamalarına darbe vurdu. Nabucco'nun çökmesi üzerine Washington, Erdoğan-Barzani petrol anlaşmasını gündeme aldı. AKP onaylı Türk şirketleri hızla Kuzey Irak'ta petrol arama faaliyeti yürütmeye başladı. Ortaklıklar, yeni ilişkiler, büyük danışman şirketlerin yol göstericiliği ve ardından gelen imza. Erdoğan ve Neçirvan Barzani İstanbul'daki Atlantik Konseyi Enerji Zirvesi'nden hemen sonra 23 Kasım 2013'te 6 ayrı imza ile petrol anlaşması yaptı. Öyle bir imza ki Irak Kürt Bölgesi Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani 4 Haziran 2014'te yani IŞİD'in Musul'u işgalinden 5 gün önce AKP hükümetiyle 50 yıllık bir anlaşma imzaladıklarını, sürenin daha da uzatılabileceğini müjdeliyordu. Türkiye ile petrol anlaşmamız 50 yıllık. Sabah 4 Haziran 2014. https://www.sabah.com.tr/economy/2014/04/04/04/Türkiye-petrol-anlaşmamız-50-yıllık. Gerçi Türkiye bu anlaşmadan önce de Kuzey Irak'tan petrolleri tankerlerle taşıyor ve sınırları içinde Barzani adına depoluyordu. Bu depolanan petrolün ilk satışı 22 Mayıs 2014'te yapıldı, yani IŞİD'in Musul işgalinden yalnızca 2 hafta önce. Peki bu ilk satışın alıcısı kimdi? İsrail. Irak Petrol Bakanlığı petrolünün peşine düşmüş ve Barzani yönetiminin Türkiye üzerinden petrolünü İsrail'e sattığını saptamıştı. Irak Petrol Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden şöyle deniyordu: karşılaştığımız gerçekler karşısında hayretler içinde kalıyoruz. Kuzey Irak bölgesinin sattığı petrolün İsrail rafinelerine ulaştığını ispatlayan belgeler var. Irak Petrol Bakanlığı, Erbil'in kaçak yollardan sattığı petrol nedeniyle Irak'ın 34 milyar dolar zarara uğradığını belirtti ve dünya ile şu verileri paylaştı. Sadece bu yıl verdiği zarar 8 milyar 400 milyon dolardır. Kuzey Irak bölgesi bütçedeki %17'lik payını almıştır. 2011 ile 2014 yılları arasındaki payının tamamı verilmiştir. Bunun yanı sıra petrol satışından elde ettiği para da takriben 19 milyar 701 milyon dolardır. Bu para Irak maliyesine teslim edilmemiştir. Irak Petrol Bakanlığı bu tablo nedeniyle Ankara'ya da mesaj veriyordu. Türkiye, Irak'ın doğal kaynakları ile ilgili egemenliğine saygı duymalıdır. Türkiye 2010 yılında Irak ile bir petrol anlaşması imzaladı. Bu anlaşma Irak petrolünün Ceyhan Limanı'ndan gönderilmesini öngörüyor. Türkiye bu anlaşmanın içeriğine bağlı kalmalıdır. Doğal kaynaklarımızı korumak için tedbirlerimizi artıracağız. Korsan petrol İsrail'e satıldı. Aydınlık 10 Haziran 2014. https://www.aydinlik.gazete.com/guendem/42951-korsan-petrol-israile-satildi.html. Ancak IŞİD'in Musul işgali Bağdat'ın direncini kırmıştı. Ankara ile Erbil işgalden itibaren açık açık ve hemen her gün petrol satmaya başladı. Ceyhan'dan kalkan gemiler petrolü Akdeniz'in ortasında bir başka gemiye aktarıyor ve böylece kaçak ve korsan faaliyete perde örtülüyordu. Sonrasında bu tür filmvari operasyonlara da gerek duymadan doğrudan Ceyhan'dan İsrail'e tanker tanker petrol gönderildi. Dahası Erdoğan'ın oğlunun gemi filosu bile İsrail'le açık açık ticaret yapıyordu. Anlayacağınız AKP hükümetinin Barzani petrollerine aracılık yapması işi aslında ABD ile İsrail'in koridordan önceki ara aşaması gibiydi. Bu arada AKP hükümeti Barzani petrollerine aracılık yaparken Barzani de PYD petrolüne aracılık yapıyordu. Bir kez daha şaşırmayın demek durumundayız. Zira TSK'nın PKK'yı vurduğu ve onun Suriye kolu olan PYD'yi de terör örgütü ilan ettiği günlerde Barzani PYD petrolüne aracılık yapıyordu. PYD'nin petrolünü alıyor ve Türkiye'nin Ceyhan Limanı üzerinden ihraç ediyordu. Barzani'nin internet sitesi Rudav bu ticaret nedeniyle PYD'nin aylık 10 milyar dolar gelir elde ettiğini açıklıyordu. Rojava'ya aylık 10 milyon dolar. Rudav 21 Eylül 2015 https://rudav.net/turkish/business/2109-2015. Rudav'ın haberine göre PYD bir yılda petrolü Kamışlı'nın 60 km doğusunda bulunan Rimelen bölgesinden Musul'un Rabia yakınlarındaki Sufeyye bölgesine gönderiyordu. Buradan sınır bölgesindeki Peşhabur'a aktarılan petrol Türkiye'nin Ceyhan Limanı üzerinden ihraç ediliyor. 10 kilometre karelik bir alandan oluşan Rimelen petrol yatağında 500 dolayında petrol kuyusu olduğunu belirten Rudav, PYD'nin günlük 20 bin varil petrolü tankerlerle ulaştırdığını yazdı. Rudav'a göre PYD yetkilileri sevkiyatın daha karlı olması için Elyoka boru hattı üzerinden ihraç için görüşmelerde bulunuyor. 7. Bölüm Koridor Çarpışmaları Atlantik Cephesi, Bölge Cephesi. Bu bölüme kadar esas olarak Atlantik Cephesi'nin hedefini, o hedefi gerçekleştirmek için belirlediği stratejiyi, o stratejiyi gerçekleştirebilmek için izlediği taktikleri, siyasetleri inceledik. Bu bölümde bölge cephesinin hedef, strateji ve taktiklerini inceleyeceğiz. Baştan belirtelim, Atlantik cephesinin hedef, strateji ve taktikleri ile bölge cephesinin hedef, strateji ve taktikleri birbirine karşıttır ve iki cephe bu nedenle çarpışmaktadır. Ayrıntılara geçmeden önce bölge cephesinin de hangi kuvvetlerden oluştuğunu saptayalım. Bölge cephesi 3 kuvvet grubundan oluşmaktadır. Birinci grupta doğrudan Atlantik cephesinin hedefindeki Suriye ve Irak var. İkinci grupta ise Suriye ve Irak'a açık ve doğrudan destek veren kuvvetler var. Rusya, İran ve Hizbullah. Üçüncü grupta ise Suriye ve Irak'a dolaylı ama Atlantik cephesine küresel çapta engeller oluşturduğu için etkili destek veren kuvvetler var. Çin ve ŞİÖ üyesi ülkeler. Kuşkusuz kendilerini Atlantik cephesinde yer alan ama çıkarları Suriye ve Irak'ın yanında olan ülkeler de var. Türkiye ve Ürdün gibi. Atlantik cephesinin Suriye'yi kalkışmalarla hedef aldığı ilk günden itibaren Rusya, İran ve Hizbullah Beşar Esad'a açık, doğrudan ve etkili destek verdi. Her üç kuvvetin de bu destekli çıkarı vardı. Rusya küresel ölçekte ve özellikle Avrupa meselelerinde ABD ile karşı karşıyaydı. ABD'nin Suriye'yi parçalaması ve kuzeyinde bir koridor inşa etmesi Moskova'nın temel çıkarlarına aykırıydı. 1. Koridor ile bölgedeki enerji denklemleri çok büyük oranda ABD'nin lehine sonuçlanacaktı ve petrol ile gaz üreticisi olan Rusya'yı oyun dışına itecekti. Bu durum arz konusundan fiyat belirlemeye kadar pek çok alanda eli zayıflayacak olan Moskova'yı derin ekonomik sıkıntılara sokacaktır. 2. Rusya'nın SSCB sonrasında bölgedeki tek üssü Suriye'deki Tartus Deniz Üssü'dür. Her ne kadar büyük bir üs olmasa ve esas olarak bakım onarım üssü kapsamında bulunsa da bu üs Rusya'nın çıkarlarını savunabilmek için kritik önemdeydi. Atlantik cephesinin kazanması, Beşar Esad'ın devrilmesi, Baas rejiminin yıkılması ve Suriye'nin parçalanması Moskova'nın bu üssü kaybetmesi demekti. İran'ın çıkarları Rusya'ya göre çok daha yakın bir hayatiydi. 1. Büyük Orta Doğu projesinde ABD'nin Irak ve Suriye'den sonraki hedefi İran'dı. İran, ABD ile daha Suriye'de çarpışarak düşman saldırısını başka bir cephede durdurmak istiyordu. 2. İran bölgede İsrail'e karşı direniş cephesi inşa ediyordu. Özellikle ABD'nin Irak'tan çekilmek zorunda kalması ve Tahran ile Bağdat arasında yeni bir işbirliği dönemi başlaması kesintisiz bir direniş hattı oluşmasını sağladı. İran, Irak, Suriye, Lübnan. ABD ve İsrail, Lübnan'ı bu direniş hattından koparabilmek için Refik Hariri suikasti gibi gelişmeleri kullanmış, ağır baskıyla Suriye'nin kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesini sağlamıştı. Lübnan, Hizbullah'ının İsrail'e 2006'da esaslı bir yenilgi tattırması kısmen bir denge getirmişken, şimdi Suriye'nin de düşmesi İran'ın stratejik planlamalarını büyük zaafa uğratacaktı. İran, o nedenle Suriye'ye çok büyük destek verdi. 3. İran'ın bölgede İsrail'den sonraki ikinci büyük düşmanı Suudi Arabistan'dı. Riyad'ın Suriye'de ABD'nin diğer taşeronları ile birlikte başarı kazanması İran'ı bölgede sıkıştıracaktı. Vahabiliğin genişlemesi Şiiliği daraltacaktı. Cenevre süreci ve Ukrayna krizi. Rusya ve İran bu nedenle en başından itibaren hem Suriye'ye açık ve doğrudan destek verdi hem de Beşar Esad'ı uluslararası platformlarda sonuna kadar destekledi. Bu noktada özellikle Rusya'nın önemli başarıları oldu. Örneğin kimyasal komplo ile Suriye'ye açık işgalin konuşulduğu günlerde diplomatik manevra ile Şam'ın elindeki kimyasalların teslimini sağladı ve işgale gerekçeyi kaldırdı. Ve daha önemlisi Beşar Esad'ı devirmeyi hedefleyen kuvvetleri en sonunda Cenevre'de masayı oturttu ve Cenevre bildirisini imzalattı. Böylece Esad'a nefes aldırttı. ABD Rusya'nın bu atağına Ukrayna'dan yanıt vermeye çalıştı. Obama'nın da bir yıl sonra itiraf ettiği gibi yeni cephe olan Ukrayna'daki iç savaşı ABD başlattı. Rusya, Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovych'in ülkeden kaçışı ve meydan protestoları ile Ukrayna'da yönetimin değişiminde bizim aracı olmamızı hazırlıksız yakalandı. Bu durum Rusya'yı diplomatik izolasyonla karşı karşıya bıraktı. Yaptırımlara yol açtı. Bu yaptırımlarda Rusya'nın tüm gelirlerinin azalmasına ve ekonomisinin zayıflamasına neden oldu. Obama itiraf etti. Biz başlattık. Ulusal Kanal 4 Şubat 2015. http://www.ulusalkanal.com.tr/dunya/obama-itiraf-etti-biz-başlattık-h 48822.html. Ancak ABD'nin Ukrayna atağının kısa zamanda ters sonuçlar vereceği görüldü. Öyle ki ABD'nin ünlü stratejistleri Henry Kissinger ve Zbigniew Brzezinski sıkışacağını görerek Obama'ya çıkış aradı. Kissinger Obama'ya şu öneriyi yaptı. Ukrayna ekonomik ve politik örgütlere elbette üye olabilir ama NATO'ya üye kabul edilmemeli. Henry Kissinger, "To settle the Ukraine crisis start at the end." Washington Post 5 Mart 2014. https://www.washingtonpost.com/opinions/henry-kissinger-2-settle-the-ukraine-crisis-start-at-the-end/2014/0345/46-dad-864-a-4916-11e3-864-a-4416-10bir-e3-364-6-td-34c-45-17-63-nokta-html. Brzezinski, ABD'nin Avrasya egemenliğinin Ukrayna'dan geçtiğini savunarak Washington'a şu yöntemi önerdi. Ukrayna'nın her iki kanadından Rusya'ya baskı yapılmalı. Aşağıdan Romanya, Polonya hattından yapılacak baskı ve yukarıdan 3 Baltık ülkesi üzerinden yapılacak baskı. Zbigniew Brzezinski, "After Putin's aggression in Ukraine, the West must be ready to respond." Washington Post, 3 Mart 2014. https://www.washingtonpost.com/opinions/zbigniew-brzezinski-after-putins-aggression-in-ukraine-the-west-must-be-ready-to-respond/2014/0-23/0-25b-3f-921-6-f-5-11e3-64-d-4-22-22c-alt-story-nokta-html. Yaşlı kurtların önerileri yarar getirmedi. Putin'in Obama'ya yanıtı ağır oldu. Kırım'ı Ukrayna'dan koparıp Rusya'ya kattı. 16 Mart 2014'te yapılan ve %97 ile Rusya'ya katılımı sağlayan Kırım'daki referandum, Avrupa'daki ABD-Rusya çarpışmasını şöyle sonuçlandırmıştı. ABD Ukrayna'yı NATO'ya bağlamak isterken Ukrayna'nın en önemli bölümü olan Kırım'ı Rusya'ya kaptırmıştı. Ukrayna krizi ABD'nin müttefiki olan Avrupalıları bile bölmüştü. Zira Rusya'ya ekonomik yaptırımlar önce bu ülkeleri vuruyordu. Özellikle doğalgaz ihtiyacı büyük sorundu. Ancak Washington Moskova'yı sıkıştırabilmek için ısrar ediyordu. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Avrupa'dan Rus gazı tüketimini azaltmasını istedi. Kerry Avrupa'ya Rus gazı tüketiminin azaltılması çağrısı yapıyor. Sputnik 30 Nisan 2014. https://tr.cput.newc.ruvr.ru/newc/2014-04-30-27-18-22-905/. Kerry, ABD olarak Avrupa pazarlarına ulaşım için enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine yardımcı olacaklarını ve enerji güvenliğini sağlayacaklarını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı ileriki dönemlerde AB'ye Rusya'dan aldığı gazın eş değerini bile sevk edebileceklerini savundu. Peki nasıl? 3 seçenek konuşuluyordu. 1. ABD, AB'ye doğal gazı sıvılaştırılmış olarak yani LNG şeklinde gemilerle gönderecekti. Gazın Avrupa'da yeniden dönüşümünü sağlamak için 2017 yılında tamamlanacak bir terminal projesi başlatılacaktı. Ancak bu yöntem hem ihtiyacı karşılamaktan uzak olacağı hem de maliyetleri artıracağı için gerçek bir çözüm anlamına gelmiyordu. 2. İsrail ve Güney Kıbrıs'ın ulaştığı büyük rezervin Türkiye üzerinden Avrupa'ya transfer edilmesi seçeneği vardı. 3. Kuzey Afrika üzerinden de Avrupa'nın enerji ihtiyacının bir bölümü karşılanabilirdi. Almanya, ABD'nin önerdiği bu seçeneklerin gerçekçi olmadığını düşünüyordu. Hatta Berlin, ABD'nin AB politikasından duyduğu rahatsızlığı açık açık ifade ediyordu. Zira Almanya, İngiltere ve Fransa'dan farklı olarak Rusya ile büyük ticaret hacmine sahipti ve ABD'nin politikalarından en çok bu ülke etkileniyordu. O nedenle Berlin merkezli Avrupa kuvvetleri yavaş yavaş tepki göstermeye ve Ukrayna nedeniyle Rusya ile düşman olunmaması gerektiği mesajlarını vermeye başladı. AB'nin Rusya temsilcisi Vyaudas Usakas'ın şu sözleri Avrupa-Rusya ilişkisinin zorunluluğunu işaret ediyordu. Rusya'nın nakit paraya, bizim de Rusya'nın doğalgazına ihtiyacımız var. İki taraf da birbirine muhtaç. Bu konuda iki taraf da son derece gerçekçi. AB-Rusya ile ilişkileri dikkatle ele almalı. Amerika'nın sesi 29 Nisan 2014. http://abtrusya.com/conte.net/abtrusya-3-ili%f#ile%almal%4%-büyükf#b/490-3835.html. ABD sıkışmıştı. Suriye cephesini rahatlatmak için Ukrayna cephesini açmıştı ama orada da aradığını bulamamıştı. Moskova platformuna NATO tehdidi. ABD için kapılar 9 Haziran 2014'te açıldı. IŞİD Musul'u işgal etmişti ve bu da ABD'ye hamle yapma olanağı sağlamıştı. Washington, IŞİD'le mücadele edecek ve IŞİD'den boşaltacağı alanları Kürt örgütlerin egemenliğine bırakacaktı. Diğer yandan bu stratejiyle hem bölgedeki hem de Avrupa'daki müttefiklerini yeniden hareketlendirecekti, hizalandıracaktı. Fakat Rusya ve bölge cephesi ABD'nin bu atağına karşı savunma yerine daha etkili bir atak süreci başlattı hem de üç koldan. 1. Suriye ordusu bir yandan kuzeye doğru taarruza başlayacaktı. 2. İran, Irak ve Suriye IŞİD'le mücadele için işbirliği yapacak ve ortak hareket edecekti. 3. Moskova Suriyeli muhaliflerin en azından bir bölümünü Esad'la masaya oturmaya mecbur edecek ve soruna siyasi çözüm getirecekti. Her kolda sürdürülen mücadele diğer kolların da önünü açacaktı. 3 koldan sağlanan başarı Suriye meselesine nihai çözüm getirecekti. Her şey yolunda giderse 2015 yazının sonuna barış gelecekti. Peki neler oldu? Anımsayalım. 1. Daha önceki bölümlerde incelediğimiz gibi Suriye ordusu ciddi bir taarruz başlattı ve Halep'in tamamında denetim sağlayarak terörist grupları geriletti. Ancak Erdoğan ile Kral Selman'ın 2 Mart 2015'te Riyad'da bir anlaşma yaparak etkiledikleri 16 örgütü Fetih Ordusu adı altında birleştirmesi ve İdlib'i işgal etmesi Şam'ın taarruzunu durdurdu. 2. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ve Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi Tahran'da yaptıkları bir konferansta IŞİD'e karşı sıkı işbirliği yapma kararı aldılar. IŞİD'e karşı yeni ittifak. 10 Aralık 2014. http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27743-971.asp 3. Tahran'daki bu konferansın öncesindeki günlerde ise Rusya'nın diplomatik atağı vardı. Rusya, ABD'nin IŞİD'le mücadele hamlesi nedeniyle rafa kalkan Cenevre sürecinin yerine Moskova platformunu inşa etme hamlesi yaptı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov platformu kurmakla görevlendirildi. Aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi olan Bogdanov hızla harekete geçti ve önce Suriye Ulusal Koalisyonu'nun SUKO ilk başkanı olan Ahmet Muaz Hatip ile Moskova'da görüştü. Hatip bu görüşmenin ardından Esad'la masaya oturabileceklerinin mesajını verdi. Bogdanov, SUKO'nun mevcut başkanı olan Hadi Behra ile de 7 Aralık 2014'te İstanbul'da görüştü. İki görüşmeden de istediğini alan Moskova ardından önce Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile sonra da BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile görüştü. Moskova'nın geliştirdiği planın uygulanabilir olması üzerine Mistura Gaziantep'te diğer muhaliflerle de görüştü. Rusya'nın yol haritası özetle şöyleydi. Bir yandan BM düzleminde, diğer yandan bölge ülkeleri düzleminde çalışmalar yürütülecek ve bu süreçte mümkün olan her muhalif grup ikna edilerek Nisan 2015'te Moskova platformu olarak Suriye meselesine siyasi çözüm bulunacaktı. ABD bu üç koldan yapılan bölge cephesi atağına NATO üzerinden yanıt aradı. Antalya'da yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında örgüt Rusya'yı baş gündem ve hedef yaptı. Antalya'dan sonra Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de de düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi'nde de Rusya karşıtlığı sürdü. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Alexander Verspow, NATO'nun Rusya stratejisini değiştireceğini açıkladı. Ukrayna krizi nedeniyle Avrupa'daki güvenlik durumu değiştiği için NATO stratejik konseptinin Rusya ile ilgili bölümünün yenilenmesi gerekiyor. Rusya ile ilişkilerimizi yeniden tanımlayacağız. NATO Rusya stratejisini değiştiriyor. Sputnik 18 Mayıs 2015. https://tr.spu-tnik.ne/rusya/2015/05/18/10/15-53-50-59.html. Rusya'nın bu hamleye yanıtı ise büyük oldu. Rusya ve Çin ilk kez Akdeniz'de bir tatbikat yaptı. Üstelik tatbikat 18 Mayıs 2015'te Karadeniz'de başlamıştı. Sonuç olarak ABD-Rusya merkezli bölge cephesinin Aralık 2014'te 3 koldan başlattığı hamleler sürecinin önünü kesemiyordu. Yeni bir yol lazımdı. Peki nasıl? 15. ayrımın sonu sayfa 167.